أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Ahzab savaşıyla ilgili olarak detaylardan bahsediyordum. Hayber'de bulunan Museviler nasıl sözleşmelerine bağlı kalmadılar ve isyan ettiler? Bunun sonucu ordu hazırlandı ve böylece onlar Müslümanlara Medine'ye saldırmak istediler. Onlar Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istediler. Bunların detayları tarihte daha fazla bulunmaktadır. Onların bildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sulayt ve Süfyan bin Aslemi'yi haber almak için, ordunun durumunu öğrenmek için onları gönderdiler. Her ikisi de onlar Beza denilen Mekke ile Medine arasında bulunan bir yere geldiklerinde Hulefa 6-7 mil uzaktaydı şehirden. Ebu Süfyan'ın atları bu iki kişiye karşı tepki gösterdi ve onu fark ettiler. Sonuç olarak da her ikisi öldürüldü savaşta. Her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e götürüldüler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları gömdü. Hendek kazacakları zaman söylendiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem atına bindi. Birçok muhacir ve ensar da kendisiyle beraberdi ve o bir kamp kuracak yer arıyorlardı. Onlar uygun bir yeri Sala Dağı'nda arkalarını aldılar ve orayı uygun gördüler. Mezar-ı Sevat ve Radeş'te hendek kazılmalıdır. Zübab-ı Radeş'te orada hendeğin kazılması uygundu. Bu Medine'ye yakındı. Zübab da Medine'ye yakın bir dağdı. Radeş kaleydi Medine'de ve Musevilere aitti. Ayrıca o gün hendek kazma işi başladı. O gün Müslümanların ellerinde kürek tarzında alet edevat bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazılmayı her bir kabileye verdi. Sahabeler ona ayrıldı. Onar onar ayrıldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her 10 kişiye 40 hendek açılma işini verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de bu hendek açmada çalıştı. O toprakları, taşları kaldırarak omuzladı. Müslümanlar hendek kazma işini bitirdiklerinde kendi bölümlerini diğerlerine de giderek onlara da yardım ettiler. Onlar işlerini bitirerek gitmediler. Esasen onlar işlerini bitirdiklerinde diğer bölümlere yardım etmeye gittiler. Hiçbir Müslüman hendek kazmada arkada kalmadı. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir kazacak bir alet edevat bulamayınca onlar kendi elbiselerini kullandılar. Onunla beraber taşı ve toprağı kaldırdılar elbiseleriyle. Hazreti Beşir Ahmet bu olaydan bahsetmiştir. Düşmanların bu kadar büyük bir ordusunu gözlemek, onları takip etmek çok zordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in haber alma sistemi de sağlamdı. Kureyş'in ordusu Mekke'den ayrılınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber aldı. Bunun sonucu olarak sahabelerini toplayarak onların fikirlerini aldı. Onların arasında Selman Farisi de bulunmaktaydı. O Arap olmayanların savaş stratejisiyle ilgili olarak fikri vardı. O fikir vererek Medine'nin etrafında uzun ve çok derin bir hendek açılmalıdır. Böylece hem emniyetli olacaklar hem de kendilerini savunacaklardır. Hendek açma fikri Araplar için çok yeniydi. Bu hendek açma işi Arap olmayanlar arasında çok yaygındı ve başarılıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Ayrıca geçmiş hutbemde de bahsettiğim gibi Allah-u Teala ona bu hendek kazılması görevini, işini vahiy etmişti. Yine bildirildiğine göre Medine üç yönden korunmakta idi. Duvarlar, evler ve çok büyük kayalar. Bu yönler Kureyş'in ani saldırılarına karşı koruyucuydu. Belki Suriye tarafından aniden düşmanlar oradan saldırabilirlerdi. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emir vererek hiç Medine'nin tahmin edilmeyen yerinde hendekler açılmalıdır. Kendisi bizzat onlara eşlik etti ve o yerleri işaretledi ve bu hendekleri 15 fit derinliğinde işaretledi. Bundan sonra bu işi 10 grup sahabe arasında paylaştırdı. Bu gruplar arasında arkadaşça tartışmalar başladı. Onlar Selman Farisi'nin kendileriyle beraber çalışmasını istiyorlardı. O muhacirler arasında mı sayılmalıydı yoksa ensarlar arasında mı sayılmalıydı? O İslam gelmeden önce orada ensarlar arasında sayılıyordu. Selman bu fikri vermesine karşın yaşlı olmasına rağmen çok aktif ve güçlü idi. Her grup onun kendi grubuna dahil olmasını istiyorlardı. Bu fikir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek Selman ne ensardan ne de muhacirlerindendir. Esas olarak o Selman benim ailemdendir ve benim ehli beyitten sayılır. Ondan sonra Selman çok onur oldu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinden sayıldı. Hendek kazma planı sona erdiğinde, plan sonlandırıldığında sonra sahabe işçiler gibi giyindiler ve savaş alanına indiler. Bu iş o kadar kolay bir iş değildi. Sadece zor olmakla kalmayın, çok soğuk bir mevsimdi. Bunun sonucu olarak bütün zorluklara göğüs germek zorundaydılar. Diğer işleri hepsi durmuştu bu hendek kazmadan dolayı. Sahabeler kendi hayatlarını kazanmak için çalışıyorlardı. Fakat bütün bu işleri durmuştu ve açlığa tahammül gösteriyorlardı. Hatta sahabelerin hiçbirisinin hizmetçileri ve yardımcıları yoktu. Hepsi beraber kendi elleriyle çalışıyorlardı. Bu 10 grup arasında başka bir grup da daha oluşturuldu. Bu kazılan toprakları ve taşları onlar sepetlere veya bir takım taşıyıcı olan şeylere dolduracaklar ve böylece atacaklardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanının birçoğunu bu hendeğin yakınında geçirdi. O zaman zaman sahabelere katıldı. Ya hendeği kazardı veya o taşı ve toprağı alarak atardı. Hendeğin kazılması esnasında morali yüksek tutmak için değişik şiirler yüksek sesle okunurdu. Sa'd bin Sarad'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. O zaman biz hendek kazıyorduk. Hendek'in taşı toprağını omuzumuzda, sırtımızda dışarıya atıyorduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim açlığımızı gördü ve şöyle dedi. Ey bizim Rabbimiz, gerçek hayat ahiret hayatındadır. Ensar ve muhacirin senin lütfunla affedilsinler. Sahabeler buna cevap verdiler ve şöyle dediler. Bizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden biat ettik ve hayatımızın son nefesine kadar biz buna devam edeceğiz. Hazret Bara Hendek'in kazıldığı gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in taşı ve toprağı kendi elleriyle aldığını gördüm. Öyle ki her tarafı toz toprak olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ruhaha'nın şu şiirini okumuştu. Ey bizim Rabbimiz! Senin lütfun olmasaydı biz hidayet bulamazdık veya sadaka vermezdik ve sana ibadet etmezdik. Ey Allah'ım! Bizi uzaklardan getirdin. Onun için kalbimize huzur indir, barış indir. Bu zorluk zamanında düşmanlara karşı gelmekte ayaklarımızı sağlamlaştır. Sen bilmektesin ki bu insanlar bize karşı ayağa kalktılar. Onlar zalimlikle bizi dinimizden döndürmek istiyorlar. Ey bizim Rabbimiz! Onların amacı bizi dinimizden döndürmektir. Onlar bizi dinimizden döndürmek için planlar yapmaktadırlar. Onların bu planlarına düşmeyelim biz. Bunu yüksek sesle okudular ve onlar bu şiirin son bölümünü uzun olarak yüksek sesle okurlardı. Bu hendiyi kazmak çok zor bir işti. Diğer sahabeler gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de tamamıyla hendek kazmaya katılmıştı. O zaman zaman hendek kazar, zaman zaman derinlemesine kazar, zaman zaman taşı ve toprağı toplayarak, alarak dışarıya çıkartırdı. Ve bazen onları sepet gibi bir taşıyıcıya koyar ve taşırdı. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece yorulmuştu ve bir taşa dayanarak, kayaya dayanarak oturdu ve orada uyuyakaldı. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir onun yanında ayakta kaldılar ve geçen insanları durdurdular ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e uyandırmasınlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra uyandı ve beni niçin uyandırmadınız dedi. Ondan sonra kalkarak yine hendeyi kazmaya başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı dualarla bu zorluklar unutulmuştu. Onları destekleyen şiirler okulduğunda bunlar bile bir eğlenceydi onlar için. Bir keresinde Hazreti Zeyd bin Sabit o zaman çok genç bir delikanlıydı. Hendeyi kazarken hendeğin içinde uyuyakalmıştı. Arkadaşlarından birisi onun kazmak için kullandığı bütün aleti edevatı topladı aldı. Uyandığında hiçbir aletinin edevatının kendisiyle beraber olmadığını görünce arkadaşları eğlenmeye başladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince o delikanlıya ey oğlum sen öyle derin uyudun ki aletin edevatının nereye gittiğinin farkında bile değilsin. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi Zeyd'e giderek ona gülümsedi ve onu hem eğitmek istiyordu hem de onu uyarmak istiyordu. Ona ey uyuyan çocuk senin alet edevatın nerede? Arkadaşı Amir-i Mümin'in hepsi burada dedi. Huzur onlara hiç kimse savaş alet ve edevatlarını alıp huzursuzluk yaratmamalıdır dedi. Her günkü çok büyük yorgunluktan ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarının neticesinde artık hendek kazılma işi bitmişti. Bu Müslümanları daha da güçlendirmişti. Hendek kazıma işi kaç gün sürmüştü? Bazıları 6 gün, bazıları 10 gün, bazıları 15 gün diyorlardı. Hatta bazıları bile bir ay sürdü diyorlardı. 15 gün ile bir aylık dönem daha uygun olarak kabul edilmişti. Hendek'in uzunluğu 3 mil uzunluğundaydı. Genişliği 9 arşın, derinliği ise 7 arşındı. Yani genişliği 14-15 fittir. Derinliği ise 10 veya 11 fittir. Bu derin ve uzun hendek asırlarca orada kaldı. Vadiden gelen sular ve zaman içerisinde toprakla bu hendekler doldu. Medine'nin bilinen vadilerinden birisi olan Matan, Medine'nin vadilerindendi. Akik ve Kanaal vadileri. Sonra zamanla insanlar bu hendekleri doldurdular ki rahatlıkla gidip gelsinler. Vadilerden inen sularla ve yuvarlanan topraklarla, taşlarla bu hendekler doldu. Meşhur tarihçi Necar şöyle yazıyor. Bugün bile günümüzde biz bu hendekleri görmekteyiz ve çok büyük sayıda hurma ağaçları bunun içinde büyümektedir. Daha sonraki dönemlerde biz bu hendeklerin hiç izine bile rastlamamaktayız. 600 yıl orada bu hendekler kaldı fakat daha sonra onların izi silindi. Batan Vadisi'nden gelen sular artık kurumuştu. O günler Medine'de çok huzursuzluk yaşanan bir dönemdi. Müşrikler eve gitmek için bahaneler arıyorlardı. Fakat sahabeler son derece aktiftiler. Kadınlar, çocuklar bile onları destekliyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bile ona katılıyordu. Bu tehlikeli zamanlarda onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında duruyorlardı. Çünkü hendek Medine'nin dışında kazılıyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devamlı oradaydı. Medine'nin kadınları ve çocukları emniyetli kalelere gönderilmişlerdi. Bazen Hazreti Ayşe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gider ve onun yanında birkaç gün kalırdı. Hazreti Ümmü Seleme onunla birkaç gün kalır. Daha sonra Hazreti Zeynep birkaç gün orada kalır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer mübarek hanımları Beni Harisa'nın kalesinde kalırlardı. Bazıları ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hanımları başka kalelerde kalırlardı. Fahri Hazreti Sabit bin Sabri'nin kalesi Medine'de. Hendek kazarken bazı mucizeler de görüldü. Kazarken büyük taşlardan birisi kırılamadı ve söylendiğine göre hendeği kazarken o hendeğin bir bölümü son derece sertti. Bütün gayretlere rağmen kazılamadı orada ve sonuç olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Ondan yardım istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem su istedi onlardan. Mübarek tükürüğünü o suyun içine koydu ve ondan sonra dua etti ve bu suyu o taş olan bölgeye döktü. Sahabelerin bir kısmı da oradaydı. Onlar bildiriyorlar, biz Allahü Teala'ya yemin ederiz ki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçek ile bize getirdi ve o suyu oraya döker dökmez orası eridi ve adeta bir kum haline geldi. Başka olaylarda da yine müjde verilmiştir. Yine başka bir nedenle Hazreti Selman Farisi orada Hendek'teki taşı kazamıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Selman'dan o baltayı aldı, eline aldı. Hazreti Selman o taşı kıramadı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o taşa vurdu. Sanki orada bir şimşek çakmış gibi ışık çıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedi. Sahabeler de onu tekrar ettiler. Allahu Ekber. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine baltayı taşa vurdu ve yine oradan şimşek gibi ışıklar çıktı. Allah-u Teala'ya yine Allahu Ekber dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler de bunu tekrar ettiler. Ve o taş da kırıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kez yine baltayla taşa vurdu ve o taşın diğer bölümleri de kırıldı. Yine oradan ışık çıktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedi. Sahabeler de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tekrar ettiler. Allahu Ekber dediler. Selman Farisi onun yanındaydı. O, ey Allah-u Teala'nın Resulü, baltayı taşa vurduğunuzda biz oradan ışık çıktığını gördük. Siz Allahu Ekber dediniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selman, yine ışığın parladığını gördün mü orada? O, evet Allah-u Teala'nın Resulü, evet gördüm dedi. Ben de onu gördüm dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ilk ışık bana Hüsrev'in saraylarını gösterdi. Cebrail aleyhisselam bana sizin insanlarınız burada üstün gelecektir dedi. İkinci ışıkta ben Roma'nın beyaz saraylarını gördüm. Cebrail aleyhisselam bana haber verdi. Sizin milletiniz zafere ulaşacaktır. Üçüncü ışıkta ben Sena'nın saraylarını gördüm dedi. Cebrail aleyhisselam sizler bunlara üstün geleceksiniz dedi. Ve herkes Allahu Ekber dedi. Bu verilen söz gerçek sözdür. İlki Suriye'nin anahtarlarıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Selman Farisi'ye farklı şeyler söylüyordu. Ey Allah-u Teala'nın Resulü, siz doğru şeyleri söylediniz. Bunlar doğru alametlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Fars'ta o yerlerden bahsedince Selman Farisi, evet ya Resulallah, işte aynen öyledir dedi. O, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. O, Selman'a, ey Selman, bu zaferler benden sonra verilecektir dedi. Suriye kazanılacaktır. Her kul oradan çıkartılacak ve Suriye'ye hakim olunacaktır. Ondan sonra hiç kimse sizinle savaşmayacaktır. Sonra Hisrov öldürülecek ve ondan sonra Hisrov'u bulamayacaksınız. Bundan sonra münafıklar alay ettiler ve güldüler. Müslümanlar hayal görüyorlar dediler. Ve onlarla alay ettiler. Müslümanlar çaresizdirler. Bütün bu zayıflık ve çaresizlik içerisinde bütün bu zaferleri nasıl elde edebilirler? Tarihte yazıldığına göre bu zorlukta, ümitsizlikte ve çaresizlikte önceden verilen haber gerçekten Müslümanları motive etmişti. Fakat münafıklar diğer taraftan alay etmeye başlamışlardı. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem size Suriye'nin anahtarını vereceğini söylüyor. Fars, Medyen ve Sana, siz hendek kazıyorsunuz kendi canınızı kurtarmak için. Hatta kendi şehrinizden dışarıya çıkmak için gücünüz bile yok. Ve tuvalete gitmek için bile bu uzağa gitmeniz gerekiyor. Ve bunun üzerine Allah-u Teala ayeti kerimeyi indirdi. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar Allah ve peygamberi bize sadece hayalden başka bir şey söz vermedi. İnsanlar birkaç yıl içerisinde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer zamanında bütün bu zikredilen yerlerin hepsi ele geçirildi ve zafere ulaşıldı. Görünüşte çaresiz olan bu Müslümanlar o yerlerin koruyucuları haline geldiler. Hazreti Selman Bütün bu zaferleri gördük. Bu taşların kılınması konusuyla ilgili olarak Hazreti Mirza Beşir Ahmet bunu kendi kitabında da belirtti. Bu zorluklarda taş kırılmıyordu ve sahabeler 3 gün açlıktan bayılmak üzereydik. Başarılı olamıyorduk ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir taş vardır ki orada kırılmıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da çok açtı ve midesine taş bağlamıştı ve hemen giderek bir baltayı aldı ve oraya vurdu. Ve orada o taştan ışıklar çıktı ve Allah-u Teala büyüktür. O Suriye'nin krallığı bana verildi. Ve Suriye'nin sarayları bana gösterildi. Yine vurduğunda o taşın bir bölümü kırıldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa baltayı vurdu. Yine oradan ışık çıktı. Şimdi Madeyn'in sarayları bana gösterildi ve yine taş kırıldı. Üçüncü kez Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem baltayı vurunca bu da başka bir ışık çıkarttı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedi ve şimdi bana Yemen'in anahtarları verildi ve bana Sana'nın kapıları gösterildi. Sonuç olarak bu tamamen kırıldı. Başka bir söylentiye göre o her nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedi ve ondan sonra sahabeler de bunu gördüler ve geçici olarak bu sıkıntı ve zorluklara rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü bu önceden verilen haberlerde sıkıntılar, problemler giderildi. Gelecekle ilgili olarak onlara haber verildi ve fakat görünüşte o zaman da öyle bir zor durumdaydılar ki Medine'nin münafıkları onlarla alay etmeye başlamışlardı. Onlar daha kendi şehirlerinin dışına gidecek güçleri bile yok. Sezar'ın krallığına mı hevesleniyorlar? Fakat Allah-u Teala'nın gözünde bütün bu nimetler Müslümanlar için karar verilmişti. Bu sözler gerekli zamanlarda gerçekleşmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in son günlerinde bile hülafaların döneminde bunlar gerçekleşmiş ve bu Müslümanlar için çok büyük bir iman artırıcı önem taşımıştı. İkinci Halife Hazretleri Müslüman Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi Hendek kazıldığında yerdeki büyük bir taş hiçbir sahabe tarafından kırılamamıştı. Sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kişisel olarak oraya gitti. O eline baltayı aldı ve çok güçlü olarak o kayaya, taşa vurdu. Ve bunun sonucu ışık geldi ve ondan sonra Allahu Ekber dedi. Tekrar bir kere daha balta ile taşa vurduğunda yine ışık çıktı ve yine Allahu Ekber dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü kez yine taşa vurunca yine ışık çıktı ve taş paramparça oldu. Daha sonra sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e niçin Allahu Ekber diyorsunuz diye sordular. Ben 3 kere bu taşa vurdum ve Allah-u Teala tarafından İslamiyet'in zaferi bana 3 kez gösterildi. İlk ışıkta Suriye'nin saraylarını gördüm. Sezar'ın Roma İmparatorluğu, o sarayın anahtarları bana verilmişti. İkinci kez vurduğumda Fars'ın Madain saraylarını gördüm. Fars İmparatorluğu bana verilmişti. Üçüncü kez Sena'nın kapıları bana gösterildi. Yemen'in krallığı bana verildi. Bunlar Allah-u Teala'nın bana gösterdiği şeylerdir ve Allah-u Teala düşmanlar hiçbir zaman zarar veremeyeceklerdir. Bu mucizeler daha da devam etmektedir. Yine yiyecekle ilgili olarak mucize, bu da görülmektedir ki Hazreti Cabir bin Abdullah yiyecek istedi ve buna istedi. Hazreti Cabir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zayıflığını ve açlığını gördü ve onun midesine taşı bağladığını gördüm. Orada sahabeler de oradaydı ve hiç yiyecek yememişlerdi. Cabir'in bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedim eve gitmek için. Bana izin verdi ve eve gittiğimde hanımıma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çok zorlukla açlık çektiğini gördüm ve ben buna tahammül edemem. Yiyecek var mı evde dedim. Evet dedi, arpa unu var ve ayrıca küçük bir keçimiz var dedi. Keçi eti var. Keçiyi kestim ve hanımım eti ateşe koydu. Yiyeceğimiz çok az dedi. Beni Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde mahcup etme. Sen gizlice git, sessizce onu davet et dedi. Sonra ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim ve sessizce ona, ey Allah-u Teala'nın Resulü, benim küçük çok az bir yiyeceğim var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benimle gelebilir misiniz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim parmağıma dokundu. Ne kadar var dedi. Ben şu kadar yiyeceğimiz var dedi. O çok fazla bile dedi. Hanımına söyle, ateşi söndürmesin ve ekmek yapmaya devam etsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hendek'te olan bulunan, Cavid size yemek hazırlamış, benimle beraber gelin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların önünde yürüyordu. Ben öylesine utandım ki Allah-u Teala bilir ne kadar. Kalbimde çok insanlar var. Sadece arpa unu ve küçük bir keçi eti. Ey Allah-u Teala, sen bize yardım et. Eve gittim, ben hanıma söyledim. Ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün muhacir ve ensarı da getiriyorlar. Hanımım ne yaptın dedi. Ben sana sessizce ona söyle dedim. Kocası ben öyle yaptım. Bana ne yapmam gerektiğini söyletirsen ben de aynen öyle yaptım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları davet etti dedi. Öyleyse üzülecek hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala ve onun peygamberi daha iyi bilir. Hiç üzülme. Bu kadının imanıydı işte. O kocasına bile o kadar güveniyordu. Cabir'in bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi ve ilk kez 10 kişi gelsin, insanlar onar onar geldiler. Cabir'in hanımı ununu yoğurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tükürüğünü koyarak onu nimetlendirdi. Ondan sonra yiyeceği eti pişen eti getirdi, ekmeği getirdi ve onu dışarıya çıkarttı yiyecek. Ekmeği ve yiyeceği beraberce yediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği parçalara ayırdı. Eti sahabelere beraberce bir grup yedikten sonra ikinci grubu çağırdı ve böylece 1000 kişi yedi. Ve hala yiyecek vardı. Un hala oradaydı ve yiyecek de oradaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de yedi ve insanlar çok açtılar. Hazreti Mirza Beşir Ahmet de bu konudan bahseder ve sahabeler Cabir bin Abdullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zayıflığını görmüş, yüzünden anlamıştı ve eve gitmek için izin istemişti. Eve girince hanımına sanki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkıntı çekiyordu açlıktan dolayı, yiyecek bir şey var mı dedi. Evet, arpa unu ve keçi var. Cabir keçiyi kesti ve yiyecek hazırla dedi ve hanımı benim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde rezil etme ve yiyeceğimiz çok azdı. Ben gittim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sessizce ya Resulallah, ey Allah-u Teala'nın Resulü, yiyecek et ve un var, hanımıma yiyecek hazırlamasını söyledim. Yemeği hazırla dedim. Lütfen geliniz dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar et yiyeceğiniz var? Ben şu kadar yiyeceğimiz var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu olduğundan fazla. Bütün insanları çağırdı. Ey Ensar ve Macerinler, benimle beraber gelin. Cabir sizin için yemek hazırlamış. Gidelim de yiyelim. Bu dönemde 1000 kişi aç yiyordu. Cabir gitti ve hanımına ben gelinceye kadar ateşi söndürme ve ekmeği de yapmaya devam et dedi. Cabir eve gitti ve hanımına olanları anlattı. Çok az bir yiyecek var. Bu kadar kişiye ne kadar, nasıl yiyecek yetecektir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o tencerenin üzerine dua etti ve sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yiyeceği dağıtmaya başladı, dışarıya götürüp. Cabir, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki diyor, benim hayatım onun elinde olan Allah-u Teala'ya yemin ederim ki herkes yiyecek yedi ve hala tencerede yemek vardı ve ekmek de hala sanki hiç yenilmemiş gibiydi. Ahzab Savaşı ile ilgili olarak detaylardan daha sonra bahsedeceğim. Şimdi yine dikkatlerinizi duaya çekmek istiyorum. Çok duaya çok dikkat ediniz. Allah-u Teala imanımızı arttırsın. Her ülkede, Bangladeş'te, Pakistan'da, her Ahmedi bütün kötülüklerden korunsun. Ve dünya, devamlı onlar ateş yakmaktadırlar. Allah-u Teala bütün dünyayı korusun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Allah-u Teala koruyandır ve güce sahiptir. Eğer onlar reforme olmak için güçlerini ortaya koyarlarsa, onlar zorluklardan ve felaketlerden uzaklaşacaklardır. Allah-u Teala onlara anlayış versin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر